Ayrım 15, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar, sayfa 216. İkinci kısım. Bununla beraber Halit Ayarcı bütün sözlerini tuttu. Daha o gecenin haftasında Baldız'ın küçük bir gazinoda Muganni'ye idi. İlk gece Pakize, Halit Ayarcı, Doktor Ramiz ve ailemizin bütün efradı dinleyiciler arasındaydık. Bu hakiki bir zafer oldu. Halit Ayarcı sanki o gece bana söylediklerini tatbik için bu salonu ve halkını tedarik etmişti. Baldızımın her usul hatası çılgınca alkışlandı. Ben her lahza mahcubiyetimden yer açılıp da içine giriyorum sanırken kızcağız bayağı gecenin kahramanı oldu. Yaşa sesleri, yenge abla çığlıkları birbirini kovaladı. Pakize ikide bir bana dönüyor, nasıl diye soruyordu. Halit Ayarcı hiç ses çıkarmadan dinliyordu. Yalnız çıkarken, evet dedi, tahminim gibi hanımefendi hakikaten muvaffak olacak. Hayata inanmak lazım Hayri Bey. Siz hayata değil Acem Aşiran'a inanıyordunuz. Gördünüz mü nasıl beğenildi? Bu canlı insanın insanla karşılaşmasıdır. Sizin klasik makamlarınız böyle bir muvaffakiyeti dünyada elde edemezdi. Şimdiden sonra yolu açıktır, göreceksiniz neler yapar. Bununla da kalmadı. Yine o günlerde Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün çekirdeği olan küçük dairemiz açıldı. Bir sabah ben sırtımda bir gece evvel Halit Ayarcı'nın göndermiş olduğu elbiseler belediyenin civarındaki büromuzun kapısında göründüm. İhtiyar aklı başında bir hademe beni karşıladı ve içeri aldı. Halit Ayarcı'nın akrabasından olduğunu bildiğim kalem şefimiz Nermin Hanım beni görür görmez 40 yıllık ahbap gibi sevindi. Masamı gösterdi. İş için elindeki örgüyü bile bırakmıştı. Nermin Hanım'ın daha o gün ya örgü ördüğünü yahut konuştuğunu öğrendim. Daha doğrusu daima konuşur, yalnız kalınca örgü örerdi. O zamana kadar tanıdığım kadınların hiçbirine benzemiyordu. İnsanla dost olması için bir saniye görmesi kâfiydi. Hayatında hiçbir sırrı yoktu, sükutu sevmezdi. Hiç kimseyle darılmak adeti değildi. Üç kocasından da darılmadan dostça ayrılmaya muvaffak olmuştu. Hala da ahbaplıkları devam ediyordu. İlk söz olarak elbiseniz yakışmış dedi. Halit Bey sizi bana anlatınca bu elbisenin size uyacağını tahmin etmiştim. Yalnız ayakkabılarınızı boyatmak lazım. Bir de berberinizi değiştirin. Bu adam saç kesmesini bilmiyor. Doğrusu sizin gibi bir arkadaş bulduğuma memnunum. Amcam bu vazifeye devamımı isteyince tereddüt etmiştim. Daire deyince insan çekiniyor. Ne olsa birçok yabancı insan filan vardır, sıkılırım dedim. Fakat baş başa olduğumuzu söyleyince, hele sizi anlatınca müsterih oldum. Yaşınız başınız da ahbaplığa müsait, kocam kıskanmaz. Zaten aklı başında insan bu asırda karısını kıskanmaz. Bugün aile artık arkadaşlık üzerine kurulmuş bir müessese oldu. Fakat erkeklerimizin fikri terbiyesi henüz bu mertebeye gelmediği için... Mamafi, artık ben de bıktım. Eskiden boşanma denen şey kolaydı, şimdi birdenbire güçleştirdiler. Hakimler muttasıl barıştırmaya kalkıyor, davayı sallıyorlar. İlk kocamdan daha ne yaptığımı bilmeden boşanmıştım. İkincisinde mahkeme bir sene sürdü. Ayrıca da bir sene yeniden evlenme için müddet koydular. Üçüncüsü büsbütün güç oldu. Biliyorsunuz siz de ben de şimdilik katibiz. Fakat amcam teşkilatı kabul ettirince siz müdür muavini, ben kalem şefi olacağım. Halit amcam teşkilatçıdır. Daha şimdiden muazzam bir proje hazırladı. Biz Şişli'de oturduğumuz için yemeğimi de beraber getireceğim. Siz de getirirseniz öğleleri beyhude yere yorulmaktan kurtulursunuz. Mamafi, sizin getirmenize lüzum da yok, ben getiririm. Kayınvalidem yemek pişirmesini sever. Hele benden kurtulsun da icap ederse tepsi tepsi gönderir. Doğrusunu isterseniz ben onun buraya katip olmasını isterdim. Fakat amcam yakışık almaz dedi. Bu modern bir müessesedir. Genç hanım lazım. Şimdi de genç ihtiyarı pek belli olmuyor ya. Eteklerinizi biraz kısaltıp saçlarınızı da kısa kestirdiniz mi? Hele başınıza bir de bere koyarsınız. Benim arkadaşlarımdan birinin kocası küçük kızlara meraklıymış. Zavallı ne yapacağını bilmiyordu. Nihayet akıl öğrettim. Kardeş, sırtına bir orta mektep önlüğü geçiriver dedim. Başına da bir kasket. İlk önce olmaz filan dedi ama şimdi de adamcağız evden çıkmıyor. Oh, doğrusu çok iyi oldu sizinle beraber bulunmamız. Ben sabahleyin dairenin yolunu bulamazsınız belki diye az kalsın otomobille eve kadar uğrayıp sizi alacaktım. Sonra hanımefendiyi rahatsız etmekten korktum, vazgeçtim. Amcam sizin iyi fal baktığınızı söyledi. Doğrusu o kadar sevindim ki, her gün falıma bakarsınız değil mi? Nermin Hanım işte böyle bir Nermin Hanım'dı. Hayret edilecek nokta üç kocasından kendisinin istemesiyle ayrılmış olmasıydı. Halbuki bu konuşmasına göre adamcağızların bunu kendilerinin düşünmüş olması lazım gelirdi. Hakikatte günün 12 saatinde konuşan bir insandı. Daire iç içe iki odadan ibaretti. Birincisinde Nermin Hanım'la benim karşı karşıya masalarımız vardı. Bizim odadan Halit Ayarcı'nın bürosuna geçiliyordu. Şimdiden söyleyeyim ki alelade eşyayla döşenmiş bu odalarla İstanbul'un en asri müessesesi olan enstitü binası arasında hiçbir münasebet yoktu. Hatta aradaki farka terakki adı dahi verilemez. Onlar ayrı ayrı iki alemdir. Nermin Hanım'a bir ara işimizin ne olduğunu sordum. Birinci zevcine ve akrabasına dair uzun bir izahattan sonra şimdilik hiçbir işimiz olmadığını, sadece Halit Bey'in gelmesini bekleyeceğimizi söyledi. Fil hakika ilk ayımızı sadece bu işle geçirdik. Halit Ayarcı ara sıra telefon ediyor, bizim hal ve hatırımızı soruyor, muntazam şekilde devam etmemizi, kırtasiye eksikliklerimizi tamamlamamızı söylüyordu. Ayın sonuna doğru daktilo makinalarımız, perdelerimiz geldi. İkinci ayın ortasına doğru Halit Ayarcı bir gün daireye uğradı. Beraberce Nuri Efendi'nin hatırlayabildiğim sözlerinden 100 kadar slogan tertip ettik. Maden kendiliğinden ayar kabul etmez. Ayar saniyenin peşinde koşmaktır. Bazen bunlara Halit Ayarcı'nın kendi buluşları da karışıyor ve onlar daha manalı oluyordu. Müşterek zaman müşterek iştir. Hakiki insan zaman şuurudur. Refahın yolu sağlam bir zaman anlayışından geçer gibi şeylerdi bunlar. Bundan sonra bunların basılmasına nezaret işi başladı. Her birinden biner tane basıyor ve şehre dağıtıyorduk. Üçüncü aya doğru Halit Ayarcı enstitünün teşkilatını hazırlamış olduğunu bir sabah bize müjdeledi. Ondan sonra esbab-ı mucibe layihasını yazmaya başladı. Böylece hiç işi olmayan enstitümüz yavaş yavaş kendi varlığının etrafında bir yığın iş peydahlamış oldu. Bu üç ay bütün hayatımda bir istisna oldu. Onu hiçbir zaman unutamam. Bu istediğine erişme sevinciyle kaybetme korkusunun beraberce vücuda getirdikleri acayip, karışık, sevinçle ve korkuyla dolu bir devirdi. Tekrar bir iş sahibi olduğumu, muayyen bir kazancım bulunduğunu düşündükçe her saniye başında sanki ağır bir uykudaymışım gibi sevinçten benirleyerek yaşıyordum. Artık gün boyunca kahve kahve şuna buna rastlamak ümidiyle koşmak yoktu. Biraz sonra ne yapacağım sualinden kurtulmuştum. Çalışmayan işsiz insan sıfatıyla evde horlanmıyor, sokakta her rast geldiğime talihsizliğimin hesabını vermeye mecbur olmuyordum. Bütün gün dairede kaldığım için eski tanıdıklarımın beni gördükçe yol değiştirmelerine, görmemezlikten gelmelerine, benden kaçışlarına şahit olmuyordum. Kendimi hayata yeniden başlamış sanıyordum ve bu hisle dünyanın en muntazam insanı gibi yaşıyordum. İçimde müthiş bir gayret uyanmıştı, dağlar devirmek istiyordum. İşte burada mesele birdenbire değişiyordu. Bir işim vardı fakat yapacağım iş yoktu. Bu yeni vazifem öbürlerine hiç benzemiyordu. İnsanlarla, hayatla hiçbir alakasını bulamıyordum. Hatta ispiritizma cemiyetinde bile birbirlerine ve kendilerine yalan söylemekten hoşlanan bir takım insanlara hizmet ettiğimi bildiğim için gülünç de olsa bir iş yaptığıma inanıyordum. Burada o bile yoktu. Bu birkaç kelimenin etrafında doğmuş bir şeydi. Daha ziyade bir masala benziyordu. Ben Halit Bey'e bir şeyler anlatmıştım. Halit Bey birbirini tutmayan saatlere bakmış ve o esnada işsiz olduğunu hatırlamıştı. Başka insanlar ona inanmıştı. Bu esnada şehrin saatleri birbirini tutmadığı için büyük bir zata ait cenazede mühimce bir zat bulunamamıştı. Bu yüzden 10 günün içinde bize bir bina bulmuşlar, ücret ayırmışlar, iyi kötü döşemişler, bu yetmiyormuş gibi gün geçtikçe eksiklerimizi tamamlıyorlardı. Böyle iş olur muydu? Hayatta yeri neydi bunun? İşin fenası Halit Ayarcı'nın ortalıkta görünmemesiydi. Hiç olmazsa gelip gitseydi aramızda bulunması biraz emniyet verirdi. Belki o gelse biraz iş de çıkardı. Fakat gelmiyordu, görünmüyordu. Yalnız telefon ediyor, hal hatır soruyor yahut ufak tefek emirler veriyordu. Fakat havadisleri geliyordu. Nermin Hanım durmadan yeni teşkilattan, muazzam kadrodan bahsediyordu. Ben küçücük dairemizin varlığını gülünç bulurken o amcam dediği Halit Ayarcı'nın bizim için tasavvurlarını anlatıyor, şubelerden, şefliklerden dem vuruyordu. Bütün bunlar beni endişelendiriyordu. Bana kalsaydı dairemiz hiç de böyle şeylere kalkışmamalıydı. Mümkün mertebe kendimizi unutturmalıydık. Ay başından ay başına ücretlerimi alırken görünmek en münasibiydi. Fakat hiç de böyle olmuyordu. Halit Ayarcı hele son günlerde durmadan müsveddeler yolluyor, sağa sola mektuplar yazıyor, dairenin layıkıyla döşenmesini, kalem levazımının gönderilmesini istiyordu. Bunlar yetişmiyormuş gibi Halit Ayarcı sanki sahneye çıkacakmışım gibi benim kılık kıyafetimle de meşgul oluyordu. Bir gün Nermin Hanım onun gönderdiği müsveddelerden birini dikte ederken adeta kederimden ağlayacaktım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi mühim bir müesseseye hala gereği gibi ehemmiyet verilmediğinden bahsediyor, yeni bütçeye ve tam kadrosuyla teşekkürüne kadar tahsisat istiyor ve bir muhasiple bir başka katibin verilmesinde ısrar ediyordu. İşin garibi, 3 gün sonra aldığımız cevapta bir yığın itirazdan sonra dediklerini yapmaya çalışılacağı söyleniyordu. Gün geçmiyordu ki küçücük dairemize bir takım yeni eşya gelmesin. Evvela muşambalarımız değişti, sonra 15 adım ötedeki telefon yetmezmiş gibi benim masama bir telefon kondu. Ertesi gün yarım düzine gece lambamız geldi, daha sonra masalar değişti. Halit Ayarcı'ya 1. sınıftan bir Amerikan yazıhanesi verdiler. Bana bir parça daha az gösterişlisi verildi. Nermin Hanım'a üzerinde kayabileceğiniz kadar cilalı bir masa geldi. Halit Ayarcı bütün bu eşyanın geleceği saatleri biliyor, telefonda yerlerini tayin ediyordu. Benim masamın üstündeki gece lambasının siyah parlak yazı takımının, kurşun kaleminin nerede duracağını hep o tarif etti. Bütün bunların benim için tek bir manası vardı. Doğrudan doğruya bir levazım müdürlüğü, bir nevi depo olmazsa dairemiz lağvedilecek, hepimiz açıkta kalacaktık. Ben müdür muavinliğimin değil, almakta olduğum 3 hademe ücretinin peşindeydim. Onu kaybederim korkusuyla çıldırıyordum. Bir gün Halit Ayarcı'ya telefonda bunu açmaya çalıştım. Beni sonuna kadar dinledikten sonra, ''Azizim Hayri Bey, dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz. Realist olun.'' cevabıyla telefonu kapadı. Bana Büyükdere'deki sözlerini hatırlatıyordu. Fakat sesi gülmekten kırılıyordu. Bir saat tekrar telefonu açtı bana, ''Hayri Bey,'' dedi, ''hala küçük ücretinizi kaybetmekten korkuyor musunuz? Vazgeçin bu deliliklerden, realist olun.'' Ve tekrar telefonu kapadı. Endişelerimi artık Nermin Hanım'dan gizlemiyordum. Bana söz söylemek ya sözümü bitirmek fırsatını verdiği nispetle bu işin sonu olamayacağını anlatmaya çalışıyordum. Fakat Nermin Hanım'ın Halit Ayarcı'ya itimadı vardı. ''İmkan yok,'' diyordu, ''Halit amcam yanılmaz. O teşkilatçıdır, sona güvenmediği işe girmez. Siz Halit amcamı daha tanımıyorsunuz.'' ''Fakat niye gelmiyor?'' ''Gelecek ama biraz işleri yoluna koyduktan sonra. Yarın Ankara'ya gidiyor, bu işleri konuşacak.'' İçimden bari anlatmasa, kimseye bir şey söylemese diye dua etmekten başka ne yapabilirdim? Bununla beraber belki de benim vesveselerimin tesiri altında o da üzülmeye başladı. Paraya o kadar ihtiyacım yok diyordu, fakat tekrar eve kapanmak, ev işi görmek, kaynanamla burun buruna yaşamak hiç hoşuma gitmiyor. İyi kadın ama 2 çift laf etmeye gelmiyor, derhal kaçıyor. İnsan sadece susar mı? Bilir misiniz ki bu işe tayinimden beri kaynanamın huyu değişti, bütün ev işini üstüne aldı. Fakat Nermin Hanım bana benzemiyordu. Onun konuşması başka türlüydü. Tıpkı daldan dala sıçrayan serçeler gibi düşünceden düşünceye atladığı için daha 3. cümlede başladığı noktayı unutuyor, büsbütün başka mevzulara dalıyordu. Bütün hayatı karma karışık halde diliyle 2 dudağının arasında yaşıyordu. Onun için kaynanasıyla tekrar evde kapanmaktan bahsederken birdenbire ilk kocasına atlıyor, oradan küçük Mustafa Paşa taraflarındaki konaklarında geçen çocukluğuna sıçrıyor, daha sonra yeni aldığı şapkanın yakışıp yakışmadığını soruyordu. Ve bütün bunlar daima küçük büyük bir takım istitratlarla oluyordu. Her defasında belki tanırsınız mukaddimesiyle en aşağı 20 kişiden bahsediyor, ben tanımadığımı söyleyince üzülüyor, onları layıkıyla tanıtacak izahat vermeye kalkıyor. Fakat tam yarısında bahsettiği adamın kızı veya karısının adı geçince ameliye tekrarlanıyordu. Nermin Hanım'ın dostluk yapması ve bütün hayatını parça parça anlatması için herhangi bir insanla bir kere karşılaşması kâfiydi. Muşambacı, elektrikçi, döşemeci, hamal, bordrolarımızı imzalamaya getiren katip, hepsi onun hayatından bazı şeyleri bir kere olsun dinliyorlardı. Bununla beraber o da bu işin fazla süreceğinden şüphe etmeye başlamıştı. Sonuna doğru konuşmasının başıboş daldan dala sıçrayışları muayyen bir merkezin etrafında toplanmaya başladı. Biraz sonra bu telaş hadememiz Derviş Efendi'ye de geçti. Adamcağız bu yeni daireyi pek beğenmişti. Vaka gelip gideni pek olmadığı için bahşiş filan alamıyordu. Fakat rahattı, kimse kendisini taciz etmiyordu. Üstelik öyle kapı önlerinde filan da beklemiyordu. Nermin Hanım'ın masasının yanı başındaki sandalyede oturuyor, onu dinliyor, her gün değişen şapkalarını bir maşallah çekerek methediyor, Nermin Hanım'ın konuşmasından yoruldukça kahve pişirmek bahanesiyle odadan sıvışıyordu. Şüphesiz onun için dünyanın en rahat hayatıydı bu. 35 sene süren hademelik hayatında birdenbire hiç beklemediği zamanda, olması icap ettiği şekilde bir daireye kavuşmuştu. Fakat onun da aklı bu işi almıyor, benim akşama kadar sağdan soldan bulduğum saatleri tamir etmekliyim, Nermin Hanım'ın süveter örerek hayatını anlatması, kendisinin bizi seyretmesi için bütün bu iş için kurulmuş olmasına şaşıyordu. Onu yormuyorlar, azarlamıyorlar, bunaltmıyorlardı. Binaenaleyh bu iş onun için de mantıksızdı. Bir gün bana utana utana, "Beyim," demişti, "bu işe ben de şaşıyorum. İçime acayip şüpheler girmeye başladı. Acaba öldüm de cennette miyim diye düşünüyorum." O zamana kadar hademe denen mahlukun kendi hayatının şartlarına göre bir cennet tasavvuru olabileceğini hiç düşünmemiştim. Fakat saadet telakkimiz niçin hayat şartlarımıza göre olmasın? 3. ayın sonlarına doğru idi ki bir gün bu tehlikeli durgunluk kırıldı ve müessesemiz birdenbire bir nevi canlılığa kavuştu. Bir sabah Halit Ayarcı, önde belediye reisi, yanlarında belediye reisinin yardımcılarından biri dairemize geldi. Nermin Hanım Bermutat Halit Ayarcı'ya 3. süveterini örüyordu. Ben ona Seyit Lütfullah'la Asi Elba'nın sevişmelerini anlatıyordum. Bu beklenmedik ziyarette ikimiz birden şaşırmış, ayağa fırladık. Ben daha bu kadar mühim adamı nasıl selamlayacağıma karar vermeden Halit Ayarcı beni ona en kıymetli yardımcım diye takdim etti. "Hayri İrdal Bey, bu işte en büyük şansımızdır." Sonra ilave etti, "Bilir misiniz beyefendi, Hayri İrdal burada sırf müesseseye hizmet için adeta fahri çalışıyor." Belediye reisi müessesemizin bu tek muvaffakiyet şansını bir daha bırakmayacağım der gibi bir elinden yakaladı. Kendisine verdiğimiz para utanılacak bir şey, hakikaten utanılacak şey. Aziz veli nimetim hakikaten bana yapılan haksızlığa ağlayacakmış gibi konuşuyordu. İşin garibi, belediye reisinin de bu işe gerçekten sıkılmış görünmesiydi. Başını eğmiş durmadan ayakkabılarına bakıyordu. "Bu işler başka türlü yürümez Halit Bey." Ve teşekkür makamında elimi daha kuvvetle sıktı. "Tabii şimdiki vaziyeti muvakkat. Teşkilatımız sayenizde tamamlanınca Hayri Bey müdür muavinimiz olacak." Bu müjde belediye reisini adeta kurtardı. Başını ayakkabılarından bir lahza ayırdı, gözlerimin içine sevinçle baktı. Ben de ömrümde ilk defa olarak bir başkasının saadetiyle mesut olan bir adam gördüm. Nermin Hanım kalem şefimizdir. 1. sınıf bir entelektüel. Onunki de büsbütün başka bir fedakarlık. Bizim için o kadar sevdiği evini bıraktı. Nermin Hanım'ın yüzü ilk bayramlığını giymiş bir kız çocuğu gibi kıpkırmızıydı. "Nasılsınız, iyi misiniz?" suali karşısında tatlı bir tebessüm dişlerinin üstünde bir şekerleme gibi ezildi. "Demek aziz arkadaşımızı evinden çaldık." Halit Ayarcı bu fikri çok beğendiğini göstermek için, "Evet, öyle çaldık, hem nasıl?" Belediye reisi de kendi sözünü beğenmişti. Onun için daha parlak ve o zamana kadar hiç söylenmemiş bir şekilde tamamladı. "Amma hayat namına da kazandık, ne dersiniz Hayri Bey?" Benim tasdikim üzerine içtimai meseleler üzerinde açılan bu küçük bahis kapandı. Halit Ayarcı, "Emrederseniz bir gezelim," diye teklif etti. Gezilecek ne vardı? Bizim odadan Halit Bey'in odasına geçilecekti, o kadar. Fakat tecrübeli adamlar başka türlü oluyor. Belediye reisi bulunduğu yerle öteki odanın arasındaki birkaç adımı yarım saatlik bir mesafe yapmasını biliyordu. Dip duvardaki içi boş etajerlere, dosya dolabına, fiş dolaplarına, masaların üzerinde ayniyattan alındığı gibi duran büyük siyah ciltli defterlere, henüz kılıflarından çıkmamış daktilo makinalarına, uzun ve fasılasız gece çalışmaları vaat eden ampulsüz masa lambalarımıza, perdelere dikkatle teker teker ve tekrar tekrar baktı. Sonra bir eli öbür odaya açılan kapının topuzunda tekrar döndü ve bir daha odayı gözden geçirdi. Meğer ne kadar yanılıyormuşum. Bu cins gezme ve görmeler için ne öyle gezilecek geniş mesafeye ne de görülecek şeye ihtiyaç varmış. Esas olan sizin bu kararı vermenizmiş. Belediye reisi en basit şeyin karşısında birkaç saniye duruyor, bir şeyler düşündüğünü gösteriyor fakat söylemiyor. Tam ağzını açacağı zaman vazgeçiyor. İki ayağı üzerinde sallanıyor yahut Halit Ayarcı'nın koluna eliyle dokunuyordu. Halit Ayarcı'nın kapısı önünde bizim odayı bir daha süzdükten sonra "Perdeler güzel olmuş," dedi. Onun odasında da aynı dikkati gösterdi. Hatta perdelerin tülünü ayırarak o kadar senedir tanıdığı sokağa uzun uzun baktı. Sonra mobilyayı tekrar gözden geçirdi. Hayır, mobilyayı beğenmemişti. "Arkadaşlarınki neyse ama sizinki pek hafif düşmüş bu kadar mühim bir merkezde." Halit Ayarcı gülümseyerek cevap verdi. "Evvela mesai arkadaşlarımızın şartlarını düşünmeme müsaade buyurun. Zaten nasıl olsa başka bir daireye geçmemiz icap edecek. Buraya sığmayacağız, o zaman değiştiririz." Belediye reisi bunu yardımcısına not ettirdi. Böylece yeni binanın temeli atılmış oldu. Tam oradan çıkacağı sırada Halit Bey'in bir gece evvel duvara astırdığı grafik nazarı dikkatini çekti. Uzun uzun baktı. "Demek böyle ha?" "Evet efendim, bilhassa sinema saatlerinde ve öğle yemeklerinde saat ayarları hatırlanır. Ma mafih bu tam bir grafik değildir. Hayri Bey işi daha ciddi şekilde derinleştiriyor. Muhtelif mesleklere göre ayar meselesi çok değişiyor." "Şu halde tam bir sosyal etüt." "Gayemiz o değil mi?" Çeşitli mesleklere göre saat ayarı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hele böyle bir sosyal etüt hiç aklımdan geçmemişti. Bununla beraber bu sosyal etüdü yaptığım için bayağı memnundum. Tekrar bizim odaya geçtik. Belediye reisi boş klasörlere, kılıfları içinde uyuyan yazı makinalarına ve büyük siyah defterlere bir müddet daha baktı. Duvarda sloganları okudu. Ayar saniyenin peşinde koşmaktır. Mühim söz bu Halit Bey. Tahmin ederim efendim. Halit Bey hiç de mütevazi değildi. Mamafih belediye reisine Nuri Efendi'nin adını söylemeden eski saatçilerimiz tarafından bu cins birçok sözlerin söylendiğini ve bu adamların cemiyet ve çalışma işlerini çok iyi bildiklerini, enstitümüzün gayelerinden birinin de bu ustaları halkımıza tanıtmak olduğunu anlattı. Neşriyat büromuzun vazifesi bu olacak. Belediye reisi göz ucuyla muavinine işaret etti. O neşriyat bürosunun lüzumunu ve vazifesini defterine kaydetti. Sonra gece lambalarımıza bakarak Halit Ayarcı'yı en ciddi sesiyle tebrik etti. Demek geceleri de çalışılacak. Büyük fedakarlık, büyük muvaffakiyet. Teşekkür ederim, çok memnun oldum. Cidden teşekkür ve tebrik ederim. Halit Ayarcı birdenbire çok tatlı ve cömert bir jestle kendini ortadan kaldırdı. Bütün bu klasörlerin ne yazacaklarını henüz kimsenin bilmediği makinaların, odamızın kirli ve sıvasız duvarlarıyla hiç bağdaşmayan perdelerin, etajerlerin, gece lambalarının, benimle ve Nermin Hanım'la beraber buraya toplanmış olmalarındaki muvaffakiyeti olduğu gibi ona, sadece ona bağışladı. Estağfurullah efendim, muvaffakiyet efendimizin, bunlar hep sayenizde oldu. Bu haliyle yeni yaptırdığı konağın senetlerini, karısının bütün servetini külçe külçe mücevherler ve en güzel yazmalarla beraber altın bir tepsi üzerinde evine ilk defa gelen Sultan Aziz'e hediye eden Yusuf Kamil Paşa'ya ne kadar benziyordu. ''Bütün bu muvaffakiyetler sizindir. Alın götürün, ben de beraber hep size aitiz.'' Fakat karşısındaki de doğrusu istenirse Sultan Aziz'den daha az kibar davranmadı. Nasıl o kendisine uzatılan tepsiyi, yani bütün Zeynep Hanım servetini alıp kabul etmek alçak gönüllülüğünü gösterdikten sonra, bu servetin içinden kendisine en layık olanı, bir yazma Kur'an'ı seçerek gerisini olduğu gibi sahiplerine hediye etmişse, belediye reisi de öylece kendisine hediye edilen muvaffakiyeti hafif ve çok kibar bir tebessümle, "Zaten bunu bekliyordum," der gibi kabul etti. Sonra, "Hayır hayır, biz yalnız vazifemizi yaptık. Asıl himmet ve muvaffakiyet sizindir," diyerek muvaffakiyeti tekrar Halit Ayarcı'ya ve hatta yan bir bakışla biraz da bizlere, bizden Nermin Hanım'la ben, burada salonun yarı aralık kapısının arkasında başında başörtüsü, ayakta hünkârın emirlerini bekleyen Zeynep Hanım Efendi'ye benziyorduk, iade etti. Fakat Halit Ayarcı dinlemiyordu. O bu işteki muvaffakiyetin tamamıyla belediye reisine ait olduğuna kaniydi. Ne çare ki karşısındaki de aynı şekilde ısrar ediyordu. "Evet, dediğim gibi bizim vazifemiz çalışanlara yardımdır. Asıl muvaffakiyet sizindir. Ben sadece elimden gelen imkanı hazırladım ve tepsi olduğu gibi yine bize geldi." Demek usul buydu. Evvela muvaffakiyet denen bir şey kabul edilecek, sonra sahibi aranıp bulunacak, o tebrik edilecek, bu sefer o muvaffakiyetin asıl karşısındakinin olduğunu iddia ederek ona aynıyla devredecek, öteki çok manalı bir kelime ile kendi hissesini ayırdıktan sonra yine geriye verecekti. Böylece üzerinde bu kadar devrü teslim, iade ve tekrar iade muamelesi geçtikten sonra bu muvaffakiyetten artık kim şüphe edebilirdi? Enstitümüzün kurulması bir muvaffakiyetti. Bu resmen muamelesini görmüş bir vakaydı. Artık müsteri olabilirdim. Bu anlaşmadan ve iki tarafın vaziyetinin böylece sıkı sıkıya tespitinden sonra belediye reisi teklifsizce Nermin Hanım'ın sandalyesine oturdu. Halit Ayarcı onun yanındaki koltuğa geçti. Reis yardımcısı orta masasının kenarına ilişti. Biz de birer sandalye bularak çemberi kapattık. Böylece herkes yerleştikten sonra saatleri ayarlama enstitüsünün kadrosunun münakaşası başladı. Halit Bey cebinden çıkardığı bir küçük defteri önüne açarak izahat veriyordu. Son derecede modern bir metotla içtimai hayatın tetkikine başlayan enstitümüzün evvela bir müessese olmak haysiyetiyle mutlak kadro ve ihtiyaçlarını anlattı. Bir müdürümüz, bir müdür yardımcımız var. Ayrıca bir neşriyat müdürüne, bir kalem şefine, bir muamelat ve daire müdürüne muhtacız. Şimdilik mutlak kadromuz bundan ibarettir. Bu mutlak kadrodan sonra ihtisas kadrosu geliyordu. Bu da saatin bünyesinden ve içtimai hayattaki mevkiinden ve rolünden doğan bir kadroydu. Birinci kısımda şimdilik yalnız zemberek, mil ve yelkovan şubeleri vardı. İkinci kısımda ise içtimai koordinasyon, çalışma istatistiği şubeleri bulunacaktı. Bunların hepsi mütehassıs zatlar olacaklar. Zaten çalışma istatistiğini Hayri Bey üzerine alacak. İçtimai koordinasyon kısmını da bendeniz idare edeceğim diyordu. Hatta asıl tahsisatımızı da oradan almayı düşündük. Böylece müdürlük ve yardımcı müdür maaşları barem hadlerini tecavüz etmez. Bir tabii bu teşkilatımız bu binaya sığmayacak. En iyisi yeni bir binanın yapılmasıdır. Onu not ettik Halit Bey. Yalnız bu daire müdürü fazla değil mi? Yani yukarıdaki kadrodaki, siz ona mutlak kadro diyorsunuz. Evet efendim, her dairenin tabii çatısı olan kadro olması itibariyle bir nevi idari ve organik iskelet gibi. Bunu bilmiyordum. Bu mutlak kadro ismini çok iyi bulmuşsunuz. Yalnız şu daire müdürlüğü bana lüzumsuz gibi görünüyor. Hatta muamelat müdürlüğü de fazla gibi geliyor. Halit Ayarcı bu iki yardımcı olmaksızın çalışmanın güç olacağında bir müddet ısrar etti. Nihayet daire müdürlüğünden fedakarlık yaptı. Böylece mutlak kadronun esası kabul edilmiş oldu. Belediye reisinin burada gösterdiği hassasiyete hayran olmamak kabil değildi. Bir taraftan müessesemizin iyi çalışması hususunda hiçbir fedakarlığı esirgemiyor, diğer taraftan da israfın önüne geçiyordu. Bir ara benim de fikrimi sordu. Halit Ayarcı benden evvel cevap verdi. Hayri Bey devlet hesabına, umumi menfaat hesabına daima fedakardır. Artık işi öğrenmiştim, ben tamamladım. Yani bu işi üzerime alabilirim. Bu gayretim belediye reisi tarafından derhal bir teşekkürle karşılandı. Halit Ayarcı ise, zaten siz olmasaydınız bu mesuliyetli işe dünyada girmezdim diyordu. Böylece parça parça bir adamın muayenesinde yaratıldıktan sonra ayrıca da büyük bir teşkilatın mihveri olmuştum. Eskilerin teveccüh, hüsnü nazar yani iyi bakış dedikleri şey bu olacaktı. Ah elimden gelse de vaktim olsa da bütün dünya tarihini tekrar okuyabilsem diye düşündüm. Bu işlerde aşağı yukarı mutabık kalınca belediye reisi son tereddütlerini söyledi. Bu kadar mütehassısı nereden bulacaksınız? O kolay, Hayri Bey'le biz onu hallederiz. Esasen Hayri Bey'in bu hususta çok faydalı bir fikri var. Personelimizi kendimiz yetiştireceğiz. Hayri Bey bu işte haklı, daha emin şekilde çalışırlar. Artık biliyordum, dairede sinek avlarken Halit Bey'in kafasında bol bol düşünmüştüm. Dışarıdan ecnebi mütehassıs filan, Halit Ayarcı bunu katiyetle reddetti. Bu iş son derece mühim bir iş, bütün kirimiz pasımız burada. Buraya ecnebi alamayız, bozar mahveder, anlamaz. Belediye reisi hem memnun görünüyordu hem de çekingendi. Doğrusu ecnebiyi ben de istemiyorum. Hem laf anlatması güç oluyor hem de yadırgamalarına tahammül edilmiyor. En tabii şeylere bile intibak edemiyorlar. Halit Bey dinlemiyordu bile. Ya böyle olurdu ya vazgeçilirdi. Ecnebiye ihtiyacımız yok. Bu iş onların anlayacağı iş değil. Biz müteassızlarımızı kendi aramızdan yetiştireceğiz. Ne kadar kesin, etrafı hiç yoklamaya bile lüzum görmeden konuşuyordu. Ya belediye reisi numunelik bir iki ecnebi istiyorsa? Böyle şeylerde ben olsam daha dikkatli davranır, karşımdakinin fikrini sonuna kadar yoklardım. Nitekim sonraları öyle yaptım. Resmi konuşmalarda daima yorgun uyuklar gibi tavırlar aldım. Küçük açmazlarla karşımdakini iyice söylettim, sonra karar verdim. Çünkü böyle şeylerde asıl karar değil, o kararla münasebetli olan insanlar mühimdir. İnsan beyhude yere eşrefi mahlukat olmadı. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yalnız efkârı umumiye kâfi derecede güvenir mi bize? Ecnebi müteassısa o kadar alışılmış ki... Sırf bunun için dahi yapmamak lazım. Ne oluyoruz sanki? Her şeyi onlardan mı öğreneceğiz? Memleket evladını hiç mühim bir işte görmeyecek miyiz? Esasen Hayri Bey vaat etti. Bu işi son derece sıkı tutacağız. Efkâr-ı umumiye eninde sonunda bizimle birleşecek. Belediye reisi ellerini birbirine çarptı. İşte burada sizden ayrılıyorum dedi. Hayatı güçleştiren şeylerden hoşlanacak yaşta değilim. Halit Bey meseleyi şahsi taraftan almıyordu. O daima cömert ve realistti. Hakikaten bir işe yarayacaklarını bilsek haydi bir fedakarlık yapalım deriz. Sonra birdenbire katileşti. Yok efendim, kendi personelimizi kendimiz yetiştireceğiz. Viyanalara kadar ecnebi müteassıslarla mı gittik? O zamanlar herkes müteassıstı çünkü kendimize güveniyorduk. Ah bu büyük kelimeler ve büyük benzetmeler. Belediye reisi Kanuni Sultan Süleyman'ın topu tüfeği, mızrak ve zırhıyla ortaya atılan kim bilir kaç yüz bin kişilik ordusuna karşı ne yapabilirdi? Tek çaresi şöyle haysiyetli bir ricattı. Evet, meselenin başı bu. Esasen çok insan var. Hayri Bey şimdi listeyi tanzim etti. Belediye reisinin tereddütü başka yerden geliyordu. Yalnız malum ya, böyle meselelerde bu kadar personeli birden bulmak, dedikodu filandan bahsediyorum. Tavsiyeli, tavsiyesiz. Halit Bey bir el işaretiyle bütün bu vehimlere son verdi. Biz bu meseleyi hallettik. Müessesemize tam referans olmayan, iyi tanımadığımız kimse giremez. Bunun için de prensibimiz gayet sağlam. Memurlarımızın yarısı kendi akraba ve yakınlarımız olacak. Yarısı da dışarıdan güvendiğimiz yüksek insanların tavsiyelileri. Böylelikle her nevi dedikoduyu önlemiş olacağız. Herkes kefaleti umumiye altında çalışacak. Belediye reisi bunu çok beğendi. Hiç hatırıma gelmemişti bu. Hakikaten kestirme yollar buluyorsunuz Halit Bey. Bu prensip bir yığın güçlüğü ortadan kaldırır. Demek imtihan yapmayacaksınız. Hayır, asla. Şehadetname filan? Hayır efendim, hayır. Onlar alelade memuriyetler için lazım gelen şeylerdir. Halbuki bu hayatın bizatihi kendisi olan bir iş. Memur değil, müteassıs ister. Hem böylece barem müşkülatından kurtuluruz. İkisi de manalı şekilde bakıştılar. Belediye reisi bir lahza durdu, bir şeyler söyleyecekti. İtiraz edemiyorum çünkü karşıma tam bir sistemle çıktınız. Halit Ayarcı tevazuyla gülümsedi. Sayenizde iyi hazırlandık. O halde bizim de kendi tarafımızdan bazı hazırlıklar yapmamız, liyakatli insanlar aramamız lazım geliyor. Bunu bilhassa rica edecektim. Yalnız şimdilik fazla insana ümit vermeyelim. Doğru, çok doğru. Halit Ayarcı tekrar elindeki deftere baktı. Bu ara ben bir fırsatını bulup ayağa kalktım. Halit Ayarcı'nın şu mucizeli defterinde yazılı şeyleri görmek istiyordum. Sıra ile birkaç rakamdan başka sadece majüskül birkaç harf vardı. Nihayet daktilo, müstahdem, daha sonra da kontrol memurlarımız gibi tali işleri görecek arkadaşlar kalıyor. Bunlar da tabii kadromuz kabul edildikten sonra ihtiyaca göre tayin edilecek. Yalnız şimdilik bir katibe daha ihtiyacımız var, onu rica edeceğiz. Sonra bana döndü. Sizin Zehra Hanım acaba kabul eder mi? Tabii ufak bir ücretle ama nihayet müessese ona yabancı sayılmaz, baba evi gibi bir şeydir. Tekrar belediye reisine döndü. Zehra Hanım Hayri Bey'in kızıdır. Bu sağlam delil ve bürhan karşısında belediye reisi tek bir cevap bulabildi. Allah bağışlasın. 15. ayrımın sonu. Sayfa 231.